Markos 8. bölümde, 8. bölüm 22. ayette. 22. ayetten 26. ayete kadar olan kesimde Betsaida'da kör bir adam İsa Mesih tarafından iyileştiriliyor. Sonra Petrus'un Mesih'i tanıması vardır bu bölümde. Daha sonra İsa Mesih öleceğini ama dirileceğini bildiriyor. İsa ile öğrencileri Betsaida'ya geldiler diyor 22. ayette. Orada bazı kişiler İsa'ya kör bir adam getirip ona dokunması için yalvardılar diyor. Burada çok açık bir şekilde fiziksel bir durumla karşılaşıyoruz. Aslında İsa Mesih karşılaşıyor. Adamı İsa'ya getirenlerin amacı neydi? İsa bu kör adama dokunsun. O kadar. Ne güçlü bir iman değil mi? Ortalarında tanıdıkları bir kör insan vardır ve onu İsa'ya getiriyorlar. İsa ona dokunsun istiyorlar. Sadece o zavallı adamcağıza dokunsun diye ne yapıyorlar? İsa'ya yalvarıyorlar. Bu adamı İsa'ya getirenler kimlerdi acaba? Herhalde adamı getirenler ya onun yakın akrabalarıydı ya da onu çok seven dostlarıydı. Birinin gözlerinin açılması için ancak dost yalvarır değil mi? İsa ne yaptı? İsa adamı elinden tutup kasabanın dışına çıkardı. Gözlerini tükürükle ıslattı, ellerini adamın üzerine koyup sordu. Bir şey görüyor musun? Adam baktığında insanları görüyorum dedi. Ağaçlara benziyorlar ama yürüyorlar. Bunun üzerine İsa ellerini onun gözlerine koydu. Adam dikkatle baktı ve ışığa kavuştu. Her şeyi açık seçik gördü. İsa onu evine gönderirken kasabaya uğrama dedi. Markos 8, 23-26 ayetler arası. Acaba neden İsa Mesih adamı kasabanın dışına çıkardı? Betsaida İsa'nın birçok görkemli mucizelerine tanık olmuştu. Acaba Nasra'da olduğu gibi Betsaida'nın Yahudi din önderleri de İsa'ya karşı çıkmaya mı başlamışlardı? Bunu bilmiyoruz ancak İsa'nın bulunduğu her yerde yoğun bir kalabalık oluşurdu. İsa adamı sakin bir yere götürüp hiçbir kimsenin engel olamayacağı bir ortamda onunla konuşmak istiyordu. Kentin dışı uygun bir yerdi. Tükürüğe gelince bunun tıbbi bir özelliği yoktu tabii ki. İsa herhalde kör adamın tüm dikkatini yapacağı işe çekmek istemişti. Betsaida Rabbin uyardığı kentlerden biriydi. Matta bu uyarıyı şöyle kaleme aldı. Vay sana ey Betsaida! Çünkü sizlerde yapılan güçlü işler Sur'da ve Sayda'da yapılmış olsaydı çoktan çul kuşanıp külde oturarak günahlarından dönerlerdi. Matta 11:21. İsa'nın Betsaida kenti dışında yarattığı bu mucizede göze çarpan bir şey vardır. Evet. Neden adamın gözlerine tükürük sürdü ya da gözlerini tükürükle ıslattı? Neden başka bir yöntem kullanmadı? Tabii İsa adamın gözlerini tek bir sözüyle açabilirdi. Ancak bu olayın kaleme alınacağını bildiğinden İncil'i okuyacak olan bizim gibi insanlara bir örnek bırakmak istedim. Bu alanda 3 çeşit derece vardır. 1- Daha önce de belirttiğim gibi 2 çeşit körlük vardır. Biri fiziksel, öbürü ruhsal körlüktür. Hepimiz aslında ruhsal açıdan körleriz. Kör adamın da söylediği gibi biz de önce kördüm, işte şimdi görüyorum diyebiliriz. Kör adama ilk dokunduğunda adam az çok görmeye başladı ama bu yetmiyordu. Günümüzde tıbbi yollardan birçok körlerin gözleri açılmaktadır. Unutmamalıyız ki bilim alanında da yeteneği ve bilgiyi veren yine Rab'dir. Ruhsal körlüğe gelince Rabbimizin isteği her insanın ruhsal gözlere sahip olmasıdır. Senin de ruhsal gözlere sahip olmanı ister Rabbimiz. İkinci nokta, İsa Mesih ikinci kere onun gözlerine dokundu ve adam tam görme yeteneğine sahip oldu. Ruhsal alanda da Rab senin tam olarak gerçekleri görmeni ister dostum. Evet, bir açıdan Mesih İsa'ya iman etmiş olanlarımız bile aynada bir bilmece görür gibi görüyoruz ama zaman gelecek ki onu yüz yüze göreceğiz. Mesih imanlısı güvenle diyebilir ki, o zaman Tanrı'nın beni tam olarak bildiği gibi ben de tam olarak bileceğim. Ruhsal gözlerden söz ederken itiraf etmeliyim ki, aynada bir bilmece görür gibi görmekteyim. Anlamadığım birçok şey vardır ama eminim ki benim kurtarıcım diridir ve bir gün beni almaya gelecektir. O günü dört gözle bekliyorum. Hayır, şimdi göremediğim ruhsal gerçekleri görmek, bilmediğim gözleri bilmek için değil. Onu yani Rabbimi yüz yüze göreceğim için. Bazı kişiler var ki bilinecek ne varsa hepsini biliyorlarmış gibi konuşurlar. Tanrı ve insan hakkında sanki bilmedikleri bir şey yok. Ne yazık. Belki de böylelerin bir ikinci dokunuşa ihtiyaçları vardır. Bunlar insanları ağaçmış gibi gören yarı kör adama benzerler. Ben her şeyi biliyorum derken ne kadar az bildiklerini bile bilmezler. Ben her şeyi görüyorum derken aynada bir bilmece gibi gördüklerinin farkında değiller. Gerçekten görmek ister misin? O zaman hiç göremediğini kabul et ve İsa'nın sana dokunmasına izin ver. Eski Greklerin ünlü düşünürü Sokrates bir gün Atinalılar arasında en bilge kişi olduğunu beyan etmiş. Onun bu sözü herkesi şaşırtmış çünkü biliyorlarmış ki Sokrates alçak gönüllü bir kişiymiş. Bunun üzerine bu sözüyle ne demek istediğini ona sormuşlar. Sokrates şöyle cevap vermiş. Atina sakinleri arasında çok kişi var ki her şeyi bildiklerini sanırlar. Evet, sanırlar. Ben ise hiçbir şey bilmediğimi biliyorum. Evet, bilirim. Madem ki bilmediğimi bilirim, demek ki Atinalılar arasında en bilge adamım. Değerli dostum, ruhsal alanda tam olarak görebileceğimiz gün ileridedir. Şimdi aynada bir bilmeceymiş gibi görüyoruz. Tanrı sözü şöyle diyor. Tanrı sizlerde iyi bir iş başlattı ve yine Tanrı bu iyi işi tamamlayacaktır. İyi işi başlatan ve tamamlayan Tanrı'dır. Kör adama ikinci kez dokunuşuyla onun görme yeteneğini tamamladığı gibi. 3. Açık ve seçik görme. Üçüncü aşama açık görmedir. Onun huzuruna geldiğimizde tamamen açıkça görme yeteneğine sahip olacağız. O an gerçekten görebiliriz. Rabbi Mesih bir duruma el attığında onu tam yapar. Ve bu adama da el attı ve adam tamamen iyileşmiş oldu. Rab kör olanları iyi etmede çok farklı yöntemler kullanmıştı. Aslında yaptığı mucizelerde farklı yöntemler kullanmıştı. Farkına vardınız mı bilmiyorum. Betsaida'da bu kör adamı iyi etmek için ne yaptı? Onun gözlerine dokundu. İsa Mesih, Bartimeos adında kör bir dilencinin gözlerini iyi ettiği zaman ona dokunmadı bile. Kendisine getirilen bu kör adama İsa Mesih, sana ne yapmamı istiyorsun diye sorduğunda kör adam, Ya Rab, yeniden göreyim yanıtını verdi. İsa da git imanın seni kurtardı dedi ve adam o anda görmeye başladı. Başka bir keresinde anadan doğma kör bir adama ise İsa git de Şileo gölünde yıkan demişti. Bu yöntem ise tamamen farklıydı. İşte bunlardan kendimize dersler çıkarmamız gerekir. Bu mucize olayından sonra İsa Mesih öğrencileriyle birlikte Filipi Kayseriyesi kasabalarına gitti. Yolda giderken öğrencilerine insanlar benim kim olduğumu söylüyorlar diye sordu diyor Markus 8. bölüm 27. ayette. Dostum, din konusunda neye inanıyorsun sorusu önemli değil. Kime inanıyorsun sorusuna verilecek yanıt aslında önemli olandır. İsa hiçbir zaman din vecibelerinden söz etmedi. Tanrı'yla kişisel bağlantıyı vurguladı. Başlangıçta var olan sonsuz söz beden aldı. Bir kişiliğe büründü ve kişi olarak insanlar arasında yaşadı. İsa'nın insan bedeninde yeryüzüne gelişi Tanrı özünden oluşunu asla ortadan kaldırmaz. Evet, İsa'nın kim olduğu çok önemlidir. İsa insanların kendisinin kim olduğuna ilişkin ne düşündüklerini bilmek istedi. Sen Mesih hakkında ne düşünüyorsun? Sen Mesih hakkında ne düşünüyorsun sorusu, durumunu ve yönetimini deneyecek testtir değerli dostum. Tüm öteki noktalarda doğru olamazsınız onun hakkında doğru düşünmedikçe. Dostum, onunla birleşmek, onunla birlikte bulunmak önemli olandır. Mesih İsa ile doğru bir ilişkimiz olmalı. Onu çarmıha çakmalarının asıl nedeni ne yaptığı, ne söylediği değil, gerçek kişiliğini beyan etmesiydi. Filipi Kayseriyesi yolunda öğrencilerine sorduğu soru işte bu önemli gerçeği su üstüne çıkardı. İnsanlar benim kim olduğumu söylüyorlar. Sanımca ise bu sorusuyla çarmıh yoluna hazırlanıyordu. Filipi Kayseriyesi Galile Gölü'nün kuzeyindedir. Bu coğrafi noktadan Yeruşalim'e onu bekleyen çarmıh ölümüne doğru yönelecektir. Şimdi öğrencilerin verdiği yanıta dikkat edin. İsa insanların kendisine ilişkin kim olduğunu soruyor. Onlar kimi vaftizci Yahya, kimi İlyas diyor, kimi de peygamberlerden biridir yolunda söz ediyor dediler. 28. ayet. Onlar İsa'nın kişiliğine ilişkin çok karışıklık içindeydiler. Ona ilişkin düşünceleri yüksek olmakla birlikte onun kim olduğunu tam olarak kestiremiyorlardı. Fark ettiniz mi? İnsani yanıtlardır bunlar. Yahya, İlyas ve herhangi bir peygamber insani sınırlamaların dışına çıkamaz. Bunlar ünlü kişilerdi ama İsa'nın kişiliği her sınırı aşar. Zamanın içinde bile kalamaz. Göksel bir açıklama olmadan insan göksel kişiliği algılayamaz. Öğrenciler başkalarının fikirlerini aktarırken kendi düşüncelerini açıklamakta gayret göstermiyorlardı. İsa sordu. Ya siz ne dersiniz? Sizce ben kimim? Petrus, sen Mesih'sin diye yanıt verdi. Markos 8 ayet 29. Hizmetlerinin ilk kısmında son sınav buydu. Onunla 16 aydan beri birlikteydiler. Petrus'un söylediği sen Mesih'sin sözü en harika sözdü. Petrus tüm grup adına konuştu. Markos tanıklığın sadece bir kısmını aktardı. Mesih bir ad değil, bir unvandır. Onun adı İsa'dır. Mesih, meshedilmiş anlamına gelen bir unvandır. Bu unvan, eski antlaşmanın zengin anlamlarını içerir. Doluluk taşıyan bir özettir. Bu alanda Mika 5. bölüm 2. ayet, Yeşaya 7-14, Mezmur 2-2, 45-6-7, Malaki 3-1 ayetlerine bakılabilir. Bu ayetler eski antlaşmanın referanslarının sadece küçük bir kısmıdır. İsa, Tanrı'yı açıklamak için yeryüzüne geldi. Matta bu olayı anlatırken ilginç bir sözü daha ekledi. Petrus'un bu yanıtı üzerine İsa ona, bunu sana esinleyen insansal bir kaynak değil, göklerdeki babamdır dedi. İsa'nın öğrencilere yönelttiği bu soru bir sınav niteliğinde görülebilirdi. Yaklaşık 2,5 yıl İsa ile birlikte bulunan bu insanlar acaba onun gerçekten kim olduğunu biliyorlar mı? Değerli dostum, İsa'yı peygamberler arasında bir peygamber olarak bilmek gerçekten çok uzaktır. İnsansal kaynaklardan, din kitaplarından İsa'nın gerçekten kim olduğunu öğrenemeyiz. Göksel açıklama gerekir, Tanrı'nın sözü gerekir. Bunun üzerine İsa kendisine ilişkin kimseye bir şey söylememeler için onları öğütledi diyor Markos 8. bölüm 30. ayette. Acayip bir öğütlemeydi bu değil mi? Neden? Belki de bu yine İsa'nın kişiliği ile bağlantılı bir şeydir. Göksel açıklama Petros'a kişisel şekilde verilmişti. İsa'yı gerçek kişiliğinde tanımak her zaman kişisel bir görgü olmuştur. O anda Mesih, yani mes olunmuş kavramı birçoklar için anlamsızdı. İsa çarmıhta ölmek için mes olundu. O ta ezelden boğazlanan Tanrı kuzusudur. Bu nedenle öğrencilerini çarmıh olayına hazırlamalıydı. Bundan sonra İsa insanoğlunun yoğun işkence çekmesinin, ihtiyarlarca, başkahinlerce ve dinsel yorumcularca inkar edilmesinin, öldürülmesinin ve 3 gün sonra dirilmesinin gerekli olduğunu öğrencilere öğretmeye başladı diyor Markos 8. bölüm 31. ayette. Mesih İsa'nın kim olduğu açıklandığı zaman çarmıh olayı o açıklamanın püf noktası olmaktadır. Burada yine İsa Mesih'in kendi kişiliğini açıklamasında çarmıh olayı ön sırada gelmektedir. İsa, yani benim demek istediğim gerçek kişiliğinde İsa, çarmıhtan ayrı açıklanamaz. Onu peygamberler arasında bir peygamber olarak açıklarsak, gerçek kişiliğini yitirmiş olur. Onu insanlar arasında en üstün insan olarak açıklarsak, ama çarmıhta ölmediğini ileri sürersek, bambaşka bir İsa hakkında konuşmuş oluruz. Yalın gerçekler ortaya serilmeden İsa Mesih'in kim olduğunu asla öğrenemeyiz. İsa kendi kişiliği söz konusu olunca böyle yaptı. Yoğun işkence çekmesinin ihtiyarlar tarafından, başkahinler ve dinsel yorumcular tarafından inkar edilmesinin, öldürülmesinin ve 3 gün sonra dirilmesinin gerekli olduğunu öğrencilerine öğretmeye başladı. Bunu açıkça bildirdi ama ne oldu? Petrus onu bir yana çekip azarlıyor, paylıyor 32. ayet. Şimdi de bu sözleri yani İsa'nın söylediklerini kabul etmeye hazır değillerdi. Petrus'un söylemiş olduğu en kötü söz buydu. Bakınız, doğal insanın gerçekleri, ruhsal gerçekleri ne kadar az anladığı Petrus'un tepkisinde açıkça görülebilir. Bu adam, Petrus önce İsa'nın Mesih olduğunu göksel açıklamayla bildiriyor ve hemen bu üstün sezginliğin ardından İsa'yı paylamaya kalkıyor. Neden? Çünkü Petrus'un anlayışında Mesih yeryüzünde bir krallık kurup Yahudi halkını Roma boyunduruğundan kurtaracak ve krallığını yeryüzünde sürdürecekti. Daha sonra Petrus İsa'yı inkar edecektir ama belki de onun yaptığı en kötü işlerden biri buydu. Yani İsa'yı bir yana çekip paylaması, çarmıhta ölmemesi gerektiğini ileri sürmesiydi. İsa'nın bu davranışa karşı gösterdiği tepki çok sertti. İsa da dönüp öğrencilerine bakarak Petrus'u payladı. Geri çekil şeytan. Çünkü Tanrı'ya ilişkin olanları değil, insanlara ilişkin olanları düşünmektesin. Markos 8. bölüm 33. ayet. İsa bu sözün şeytandan kaynaklandığını belirtti. Şeytan her zaman İsa'nın çarmıhtaki ölümünü inkar eder. Şeytan çarmıhın değerini ve önemini inkar etmektedir. İsa çarmıh üzerinde ölemez ya da ölmedi der. Bu yanlış bildiriyi günümüzde bile duyarız değil mi? Çetin bir söz değil mi bu? İsa'nın söylediği. Ferisiler bile İsa'dan böyle sert bir söz duymamışlardı. Az önce Tanrı'dan gelen esinle konuşup İsa'nın Mesih olduğunu açıklayan Petrus, İsa'nın takdirini almamış mıydı? Öyleyse neden şimdi İsa ona şeytan diyor? Çünkü şeytan, evet, her zaman İsa'nın çarmıhtaki ölümünü inkar eder, az önce belirttiğim gibi. İsa çarmıh üzerinde ölemez, ölmeyecek ya da ölmedi der. Bu yanlış bildiriyi, evet, günümüzde de duyuyoruz. İsa ölmedi, güya alındı ve onun yerine Yahuda çarmıha gerildi gibisinden iddialar öne sürülüyor. Petrus'u paylamış olan İsa Mesih, bugün de böyle görüşleri ileri sürenleri geri çekil ey şeytan, çünkü Tanrı'ya ilişkin olanları değil, insanlara ilişkin olanları düşünmektesin diye paylamaktadır. Bundan sonra İsa, yalnız kendisinin çarmıha gideceğini değil, onu izleyecek olanların da aynı yoldan yürümeleri gerektiğini vurgular. Öğrencilerle birlikte topluluğu yanına çağırıp şöyle dedi, benim ardım sıra gelmek isteyen kendini inkar etsin. Çarmıhını taşıyarak ardım sıra gelsin, çünkü canını kurtarmak isteyen onu yitirecektir ama bana ve sevindirici habere, İncil'e bağlılık nedeniyle her kim canını kaybederse onu kurtaracaktır. İnsan tüm dünyayı kazanıp da canını yitirirse ne yararı olur? Çünkü insan canına karşılık ne ödeyebilir? Her kim şu Tanrı tanımaz, günahtan çekinmez kuşakta bana ve sözlerime bağlılıktan utanç duyarsa, insanoğlu da babasının gelişinde o kişi yüzünden utanç duyacaktır diyor Markos 8. bölüm 34-38 ayetleri arasında. Rabbi İsa Mesih gerçek kişiliğini açıklarken çarmıh olayını o açıklamanın dışında bırakamazdı. Petrus onun kim olduğunu açıkladıktan ve onlar bu gerçeği tanıdıktan hemen sonra onlara İnsanoğlunun yoğun acılar, işkenceler çekmesinin ihtiyarlar, başkahinler ve dinsel yorumcular tarafından inkar edilmesinin, öldürülmesinin ve 3 gün sonra dirilmesinin gerekli olduğunu söyledi. Bundan sonra da aktardığımız sözü söyledi. Bununla kurtuluşun bir koşulunu ortaya koymadı. Kurtulmuş olanların durumunu betimledi. Onun konusu her kim utanç duyarsa idi. Siz değerli dostum, ne tür bir Mesih imanlısısınız? Onu seven sayan, ona hizmet eden, onu yüceltmeye çalışan biri misiniz? Yaşadığımız günlerde bunun önemi çok büyüktür değerli dostum. İsa Mesih'in her insana yönelttiği çağrı sadece kendisine inanmak, iman etmek değil, aslında kendisinin ardınca gitmektir. İsa bizim mantığımızla inanmamızı değil, kendisine tüm benliğimizle bağlanmamızı ister. Siz şu anda Mesih İsa'ya iman edip etmemeyi düşünürken bu noktayı iyi anlamanızı istiyorum kardeşim. İsa sizin fikir oyununuzu istemiyor. Sizden istediği sizin tüm benliğiniz, tüm varlığınızdır. Onun ardından gitmeniz, onun sözlerini dinlemeniz, onun güttüğü amaçları benimsemeniz gerekir. Rabbin isteği de budur. Böyle bir çağrıdır ki tüm öbür bağların Mesih'in amacına aykırı olan bağların kopmasını talep eder.